Ayrım 2.
Sakıp Sabancı Öğrenci ve Öğretmen Ödülleri adıyla Adana Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu ve İstanbul Yıldız Sakıp Sabancı Lisesi'ni iyi dereceyle bitiren öğrencilere toplam 100 Cumhuriyet Altını, ayrıca her iki okulun başarılı bulunan öğretmenlerine de toplam 160 Cumhuriyet Altını ödül veriyorum. Sakıp Sabancı Spor Ödülleri adıyla olimpiyat oyunlarında altın madalya alan Türk sporcularına eşit olarak dağıtılmak üzere toplam 240 Cumhuriyet Altını ödül veriyorum. 4 yılda bir düzenlenen özel, özürlüler yaz olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan Türk sporcularına dağıtılmak üzere toplam 80 Cumhuriyet Altını ödül veriyorum. Özürlüler olimpiyat oyunlarında paralimpik altın madalya kazanan Türk sporcularına dağıtılmak üzere toplam 80 Cumhuriyet Altını ödül veriyorum. Ayrıca 1994 yılından beri başarıyı, başarılı öğrencileri, sporcuları teşvik etmek amacıyla eğitsel, kültürel, sanatsal alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde başarı kazanan kişi, kurum ve kuruluşlara da ödüller ve burslar veriyorum. Oğlum Metin Sabancı adına İstanbul Kadıköy'de inşa ettirdiğim Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi 35 bin metrekarelik arsa üzerinde değişik tesisleri ve mimarisiyle örnek bir tesis oldu. Karım ve kızlarım da kendi imkanlarıyla birer hayır tesisi ortaya çıkarma arzusu belirtti. Karımın adını taşıyan Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu 19 bin metrekarelik kapalı alanda 750 görme engelliye eğitim imkanı sağlıyor. Kızım Dilek Sabancı'nın adını taşıyan Dilek Sabancı Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 6500 metrekarelik kapalı alanda 1400 öğrenciye eğitim veriyor. Kızım Sevil Sabancı'nın adını taşıyan Ankara 6. Körler Eğitim ve Kültür Merkezi pek çok kişiye eğitim imkanı sağlıyor. 1980 yılından bu yana vasiyetimi her yıl yenilerim. Ben ölünce sahip olduğum maddi varlığın ne olacağını yakınlarım bilir. Zaten aile ilkesi olarak biz Sabancılar maddi varlığımızı hayattayken aile fertlerine dağıtırız. Kızlarım, karım neye sahip olduğunu bilir. Kimse kimsenin ölümünü bekleme durumunda kalmaz. Ben maddi varlığımın karıma ve kızlarıma yetip de artacak kısmının üstündeki bölümünü hayır işlerine sağlığımda tahsis ettim. Sahibi olduğum büyük değer taşıyan Sabancı koleksiyonunun bütünlüğünü ve devamlılığını korumak için koleksiyonu Sabancı Üniversitesi'ne bağışladım. Bu bakımdan da örnek olduğuma inanıyorum. Sakıp Sabancı koleksiyonu babamız rahmetli Hacı Ömer'in çizdiği yolda ilerlemem sayesinde oluştu. Bu koleksiyonun yurt dışında gördüğü ilgi ulusal olduğu kadar uluslararası bir değere sahip olduğunu da gösteriyor. Maddi değeri dolarla ifade edilemeyecek kadar büyük eşsiz eserleri kapsayan bu koleksiyonu kendime saklamadım. Hayattayken yurt içinde görülmesini sağlayacak düzenlemeler yaptım. Yurt dışındaki sergileri düzenledim. Yetmedi, ölümümden sonra kalıcı bir müzede varlığını sürdürmesi için hayattayken gerekli düzenlemeleri yaparak örnek teşkil ettim. Bu başka ülkelerde varlıklı ve koleksiyon sahibi kimselerin yaptığı fakat Türkiye için ilk olan bir iştir. Sabancı koleksiyonu ilk defa 1989 yılında Rus hükümetinden gelen davet üzerine Moskova'da sergilendi, büyük ilgi gördü. Daha sonra 1998 yılında New York'ta dünyanın en büyük müzelerinden Metropolitan'da 3 ay süreyle 154 bin kişi tarafından izlendi. ABD'de gördüğü ilgi üzerine koleksiyonun Los Angeles ve Harvard Üniversitesi müzelerinde sergilenme kararı alındı. Fransa'da Louvre Müzesi'nde açılan sergi büyük sanat olayı olarak kabul edildi. Boston gezisine çıktı, Berlin'de, Frankfurt'ta sergilendi. İspanya'da, Madrid'den sergi davetleri geldi. Bu ilgi koleksiyonun uluslararası önemini ortaya koyuyor. Babamız rahmetli Hacı Ömer'den kalan ve içinde yaşadığım Emirgan'daki atlı köşkü isteyerek ülke ve gençlik yararına olacağına inanarak Sakıp Sabancı Müzesi olarak yaşatılmak üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis ettim. Yıllarca içinde barındığım atlı köşkü, mobilyaları, avizeleri, halılarıyla bütün olarak üniversiteye bıraktım. Pijamamı alıp terk etmeye talip oldum. Bunun da örnek bir karar olduğuna inanıyorum. Türkiye'de özel vakıf üniversiteleri kurulması imkanı doğunca, Sayın Doğramacı ile Bilkent Üniversitesi ile birlikte bir Sabancı Üniversitesi kurmak için 1980'lerin başında yola çıktık. Fakat bir süre durakladık. Çünkü koşullar bizi geciktirdi. Sonra iyi bir hazırlıkla 1998 yılında Sabancı Üniversitesi'nin temelini attık. İstanbul'da Tuzla'da 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda inşa edilen Sabancı Üniversitesi, Türkiye'de vakıf üniversiteleri içinde öğretim kadrosu, öğretim programları, öğretim kalitesi, öğretim binaları ve kampüsüyle örnek üniversite oldu. Eğitim ve insan yetiştirme işine Sabancı topluluğu içinde de önem verdik. Sabancı topluluğu için Talent Pool adı altında bir fidanlık kurduk. Bu fidanlıkta gençleri yetiştiriyoruz. Her biri iyi eğitim görmüş gençler 2 yıl boyunca yönetici adayı olarak yetişiyor. Bu fidanlıkta yetişen gençler değişik Sabancı kuruluşlarında yönetici olarak dümenin başına geçiyor. Fidanlığımızla da örnek olduk. Sabancı olarak biz Türkiye'ye ciddi yabancı sermayeyi getirdik. Yabancı sermayeyi ciddi boyutta getirmede ve yabancılarla %50-%50 ortaklık kurmada örnek olduk. Yabancıları parmaklarını taşın altına sokarak getirdik ama %50-%50 ortaklıklarda Türklerin yönetimde söz sahibi olma ilkelerini koruduk. Japonlar uzun yıllar Türkiye'ye girmekte tereddüt ettiler. Sabancı topluluğu olarak Japonları lastik grubumuzla Türkiye'ye ısındırdık. Bridgestone firması $500 milyon yatırım riskiyle geldi. Onu aynı büyüklükte bir risk sermayesiyle Toyota, Komatsu, Mitsubishi, Sharp izledi. Japon sermayesinin Türkiye'deki en büyük yatırımları Sabancı ortaklığıyla yapılan yatırımlardır. Burada örnek olduk. Yabancı sermaye ile yapılan ortak yatırımlarda sadece iç piyasaya yönelik üretimi düşünmedik. Dünya kalitesi ve fiyatında üretim hedefi nedeniyle iç piyasada satılan malın aynı fiyatla ihracı taahhüdünü de yabancı ortaklarımızdan istedik. Bridgestone, DuPont bu tip anlaşmalarla Türkiye'deki üretimin belli bölümünü satın alıp dünya pazarında satıyor. Bu da örnek oldu. Yabancı dev kuruluşlarla ortaklık anlaşmaları imzalarken, Sabancı ailesinin Türk toplumuna sosyal katkı hedefini iyice anlattığımızdan, yabancı ortaklıkların yıllık karlarının belli bölümünün %2-3'ü gibi, Vakfa ve Sabancı Üniversitesi'ne her yıl bağış olarak gitmesini, vakfa ve üniversiteye düzenli ve devamlı gelir kaynağı tesisini sağladık. Bu da bir örnektir. Sabancı olarak biz Türkiye'yi kaliteyi ve rekabeti getirdik. Yıllardır ciddi yatırım yapmadan iç pazara dönük modası geçmiş, düşük kaliteli otobüs ve hafif ticari araç üreten yabancı sermayeli firmalar ve ortaklıkları, Temsa, Mitsubishi otobüsü ve hafif ticari araçlarıyla piyasaya girince, rekabet korkusuyla yatırıma ve kaliteli üretime yöneldiler. Hem kalitede hem fiyatta rekabet ortamı yarattık, örnek olduk. Japonların ağır iş makineleri üreten Komatsu firmasıyla işbirliğine girince sadece makineleri Japonya'dan getirip satmakla yetinmedik. Komatsu ağır iş makinelerinin bir bölümünü kısmen, hareketli forkliftler gibi bir bölümünü tamamen Temsa tesislerinde üretmeye başladık. Ağır iş makinelerinde katma değer yaratmada örnek olduk. Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Toyota firmasıyla %50-%50 ortak otomobil üretimine karar verdiğimizde ciddi bir yatırımla ve en ileri teknolojiyle en yeni modeli üretmek üzere işe başladık. Türkiye'de otomotiv sanayiinde Toyota'dan önce ve Toyota'dan sonra diye bir dönüm noktası oluşturduk. Türk otomotiv sanayine dinamizm getirdik, örnek olduk. Bundan Türk tüketicisi yararlandı. Daha sonra teknoloji ağırlıklı bu sanayi dalında üretim ortaklığından çekilerek pazarlamada Toyota ile ortaklığı koruduk. Biz Türkiye'de şirketlerimizi halka açmada önder ve örneğiz. 1970'li yıllarda borsayı kimse tanımazken Akçimento'yu, Lassa'yı, Kortsa'yı, Olmuksa'yı halka açarak sermayeyi tabana yaydık. Borsa kurulduktan sonra şirketlerimizi halka açmaya devam ettik. Akbank'ı, Aksigorta'yı halka açtık. Sonra holdingi halka açtık. Şirketlerimizin hisse senetleri yabancı yatırımcılar ve iç piyasa tarafından ilgiyle karşılandı. Halka açmak işin birinci adımı, ikinci ve önemli adım bu hisseleri satın alanların mutluluğu. Sabancı topluluğu hisse senetleri karlılık bakımından borsada ilk sırada yer alıyor. İşlem hacmi en yüksek hisse senetleri. Halka açılmada örnek olduk. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Sabancı topluluğu Türkiye Cumhuriyeti hazinesine giren verginin %6'sına yakınını sağlıyor. Bu oran 1995 yılında %4,4'tü. Bu tırmanan oranlar hazineye yapılan katkının giderek arttığını ortaya koyuyor. Sabancı topluluğu yaklaşık 30 bin kişiye iş ve aş imkanı sağlıyor. Çalışanların mutluluğu için Sabancı topluluğu iş yeri eğitimine, sağlık koşullarına, sosyal yardımlara önem veriyor. Bugüne kadar yapı kooperatifleriyle yaklaşık 1000 çalışanımızın konut sahibi olmasına yardım ettik. Sabancı topluluğu çalışanlarla bütünleşmede, çalışanları aile içinde görmede örnek oldu. Adana'dan İstanbul'a geldiğimizde o günün şartlarında en modern iş yerini holding merkezini Salı Pazarı'nda inşa ettirmiştik. Gelişen ve değişen Türkiye'de büyüyen Sabancı topluluğu ve Akbank için yeni bir iş yeri inşası gündeme geldiğinde, örnek bir bina yapma arayışıyla Türk mimarlarını Amerikalı mimarlarla evlendirip, Levent'te dönemin en modern iş merkezi Sabancı Center'ı inşa ettik. Projesi, yapımı, denemesi, en ileri teknolojiden yararlanan üretim şekliyle bu binalar daha sonra yapılan benzerlerine örnek oldu. Akbank sadece para konularıyla ilgilenmedi, ilgilenmiyor. Toplumsal sorumluluğu çerçevesine sanata, kültüre hizmetleri sürüp gidiyor. Sanat kitapları yayımlıyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 kitap yayımladı. Buna ek olarak Türkiye'nin 12 şehrinde Akbank Sanat Galerileri yıl boyu Türk sanatçıların eserlerini halka sunmaya aracılık ediyor. Akbank'ın İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki Akbank Kültür Sanat Merkezi, resim atölyeleri, tiyatro ve film salonu, bale atölyesi, kütüphanesi, sergi salonlarıyla İstanbul'un en fazla ilgi gören sanat merkezi oldu. Örnek teşkil etti, benzerleri çoğaldı. Türkiye'de genelde sermaye birikiminin kökeninde tarım vardır. Sabancı topluluğu olarak sanayileşmedeki gelişmemize rağmen tarımı unutmadık. Adana'daki büyük çiftliklerimizi örnek çiftlikler haline dönüştürdük. Bu çiftliklerde Türk tarımının gelişmesine yararlı olacak özel hibrit tohum üretimine önem verdik. Buğday, mısır, karpuz, diğer hububat ve sebze çeşitleri konusunda Japon ve Amerikan teknolojisini transfer ederek Türkiye'nin en kaliteli tohumlarını üreten bir merkez kurduk. Bu merkez örnek ve lider oldu. Türk çiftçisine yeni ve kaliteli tohumlar sundu. İstanbul'da Parks Oteli işletmesinde Hilton Otel işletmeleriyle başlayan ortaklığımız zaman içinde gelişti. Ankara Mersin Hilton Otellerini satın aldık. Adana'ya bir Hilton Oteli kazandırdık. 3 Hilton Oteli'nde Hilton isminin sonuna sağ logosunu ekledik. Türkiye'de dünyanın en ünlü otelcilik işletmesiyle turizm konusunda örnek bir ortaklık tesis ettik. Sabancı topluluğunun yeşerme ve gelişme toprağı olan Adana'da sadece kültür sitesi, okullar, spor tesisleri, yurtlar yapmakla kalmadık. Adanalılara 6 minareli 28 bin kişiye aynı anda ibadet olanağı sağlayan Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük camiini hediye ettik. Bu örnek dini tesis Adana'yı süslüyor. Babamız rahmetli Hacı Ömer öldüğünde biz 6 kardeş babamızın bıraktıklarını pay edebilir, hepimiz mirastan aldığımız payla kendi yolumuza gidebilirdik. Bunu yapmadık, birlik olduk. El ele, omuz omuza babamızın yolundan giderek yeni işlere soyunduk. İşte sonuç ortada. Bugün dünya çapında bir banka haline gelen bankasıyla, diğer finans kuruluşları ve 50'yi aşkın sanayi ve ticaret kuruluşuyla Türkiye'nin lider ve önder Sabancı topluluğu ortada duruyor. İnsan hayatında bir tek fırsat yakalar. Bir iş kurar, bir yabancı kuruluşla ortak olur. Çok çok şanslı ise dünyanın önde gelen bir yabancı kuruluşuyla işbirliği yapar. Sabancı'nın her biri kendi alanında dünyanın lideri 16 ortağı var. Bunların çoğu %50-%50 ortaklık. Bu her biri dünyada kendi alanında lider yabancı şirket, dünya çapında ünlenen ismini Sabancı ile yan yana koymayı kabul etmiş, bunu başarının bir bacağı olarak görmüştür. Biz Sabancı olarak dünyada Akbank'la iz bıraktık. Akbank bankacılıkta önder durumda. Biz Sabancı olarak çimentoda, tekstilde lideriz. Lastikte, lastik takviye malzemelerinde lideriz. Vakıf ve hayır işlerinde Vaksa ile lideriz. Yeni kurduğumuz Çağdaş Üniversite ile eğitimde lider olmayı hedefliyoruz. Vergi vermede lideriz. Borsadaki şirketlerimizin karlılığında lideriz. Biz insanları yüreklendirmede, ödüller vermede, kültür faaliyetlerinde, koleksiyonculukta, Türk sanatını dünya müzelerine taşımada lideriz. Biz Türk tarımına kaliteli hibrit tohum taşımada lideriz. Biz iş adamı olarak kitap yazmada, deneyimlerimizi topluma aktarmada, gençlere ders vermede, konferans vermede lideriz. Biz Türkiye'de otobüste, otomobilde, otomotiv sanayine rekabet getirdik, kaliteyi öğrettik, ufuk açtık. Biz Carrefour'sayla büyük mağazacılıkta lideriz. Biz gıda sanayinde yabancı ortaklarımızla klasik Türk tarım ürünlerini değerlendirmede lideriz. Biz Türk ekonomisine kalite kavramını getirdik. Sabancı kalitede önder ve lider oldu. Uluslararası kalite ödüllerini ilk defa Sabancı kuruluşları Türk toplumuna tanıttı. Türkiye'de ilk defa BRİSA Avrupa Kalite Ödülünü kazandı. BEXA takip etti. Kalitenin merkezi KENSA İzmit oldu. Kalitede de lideriz. Geçmişe dönüp bakıyorum. Bugüne kadar 70 yılda bir ömre sığdırılması güç işler yapmışım. Yapılmasına katkıda bulunmuşum. Ve de durmuyorum, yapmaya, daha yenilerini yapmaya devam ediyorum. Hayatı boyunca bir tek şeyi yapmış, tek bir kişi tamamlayabilmiş kimseler yanında bunu bir başarı olarak görüyorum. Bütün bunlara övünmek için değil, başkalarına örnek olması için yazıyorum. Bunlara bakınca görüyorum ki Sabancı ailesi olarak biz ömür çizgimiz içinde başarılı sayılabilecek işler yapmışız. Biz ufuk açmışız, biz bu ülkeye rekabeti, yeniliği, iyiliği getirmeye katkıda bulunmuşuz. Biz birçok alanda örnek olmuşuz, numune olmuşuz. Biz bu ülkede, bu dünyada iz bırakmışız. Ne mutlu bizlere. Atalarımız hiç ölmeyecekmişsin gibi çalış, yarın ölecekmişsin gibi hazırlıklı ol demişler. Ben atalarımızın bu sözünü ilke olarak kabullendim. Başarıya gözüm doymuyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi hizmetlerimi sürdürüyorum. Yarın ölecekmişim gibi hazırlıklıyım. Kader, kısmet diye bir şey var. Mutlaka hayatta şans, kader, kısmet diye bizim kontrol edemediğimiz bir takım güçler, olaylar mevcuttur. Fakat bütün gelişmeleri kaderci bir çizgi içinde ele almaya, olan ve olmayan her şeyi şansa, kısmete bağlamaya imkan yoktur. Sabancı ailesinin, babamın, biz Sabancı kardeşlerin bugünkü çizgiye ulaşmasına mutlaka şans, kader, kısmetin bir payı vardır. Fakat acaba öncelikle babamız Hacı Ömer, sonra biz Sabancı kardeşler, acaba şans, kader, kısmeti yakalamak, kendi yararımıza değerlendirmek için neler yapmışız? Basit anlatımıyla piyango biletinden ikramiye kazanmak bir şans işidir. Ama bu ikramiyeyi kazanabilmek için çekiliş gününden önce bilet satın almak gerekir. Bunu yapmayan şansını deneyemez. Hastalık ölüm kaderdir ama hasta olmamak için gerekli özeni göstermeyenin, hasta olduğunda kendini tedavi ettirmeyenin kötü sonunun kaderle ilgisi yoktur. Bu kaçınılmaz sonuçtur. Eline geçen serveti yiyip bitirenin, üretecek yerde tüketenin, elindeki avucundakini yitirmesini kader bu imiş diyerek tevekkülle karşılamaya da hakkı yoktur. Kısmet ise insanın yeteneğine, çabasına, gününe bağlı olarak artan veya eksilen bir olgudur. Kısmetin bu imiş diyerek açlığa mahkum olanın daha iyiye ulaşmak için çalışıp çabalayıp bir yere tırmananlara bunun kısmeti çokmuş demesi de çok yanlıştır. Fakat şunu kabul etmek gerekir ki, aynı yeteneklere sahip, aynı imkanları kullanan, aynı çabayı gösteren kişilerin aynı sonuca varmamaları da mümkündür. İşte burada şans, kader, kısmet faktörleri ortaya çıkar. Sonucu bu faktörler değil de bu faktörlerden yararlanabilme becerisi tayin eder. Şans, kader, kısmet veya Anadolu deyimiyle fırsat etrafımızda belli olmayan zamanlarda, belli olmayan şekillerde belirir. İşte beceri ortaya çıkan fırsatı en akılcı biçimde değerlendirebilmededir. Babam Hacı Ömer'in pamuk işçisi olarak Adana'ya ayak bastığı tarihten ölümüne kadar geçen dönemde onun karşısına çıkan fırsatlar onunla birlikte olanların da yararlanabilecekleri fırsatlardı. Babamın başarısı bu fırsatları başkalarından daha iyi yakalayıp kullanmasında olmuştur. Babamızdan aldığımız en büyük miras da fırsatları iyi şekilde değerlendirebilme yeteneğidir. Türkiye gelişen bir ekonomiye sahiptir. Bu ekonomide serbest teşebbüs ilkeleri çerçevesinde özellikle iş hayatında ortaya çıkan fırsatları herkes değerlendirme yapısındadır. Bu yarışa bizim aileden önce girenler olmasına rağmen Sabancılar başarı kazanmışlarsa bu belli çabaların sonucudur. Benim kaderim Hacı Ömer Ağa'nın oğlu olarak dünyaya gelmekmiş. Bu benim şansımdı. Bu yönden kısmetliydim. Bütün bunlar benim kontrolüm dışında olmuştur. Fakat aynı şekilde varlıklı bir aileden, başarılı bir babadan doğan, fakat sonra sadece mevcudu tüketmekle kalanları, kaderi, kısmeti bu kadarmış, şansı yokmuş diyerek mazur görebilir miyiz? Babamın başlattığı işi daha ileri çizgilere götürme başarısını göstermiş isek, demek ki önümüze çıkan fırsatları biz de değerlendirmesini becermişiz. Burada bir de o günün şartları, memleketin o günkü özel durumu faktörüne değinmekte yarar vardır. Bu şartlar, bu özel durumlar sadece bir dönemde ortaya çıkmaz. Her zaman için vardır. Sonra bu şartlar, bu özel durum sadece bir kişi için ortaya çıkarılamayacağına göre, başkalarının da bundan yararlanma fırsatını elde etmesi söz konusudur. Fırsatı bir kere kullanılacak, bir seferde yapılacak vurgun niteliğinde değerlendirmemek gerekir. Bu ancak kanuni olmayan karanlık işlerde söz konusu olabilir. Fırsat günlük hayatta herkesin önünde geçen imkanlardır ki meşrudur, helaldir. Benim hayatımda tesadüfün, fırsatın, şansın ne rolü oldu size biraz da bunları anlatayım. Lise talebesiydim. Ağır hastalık geçirdim. Tedavi 3 yıl kadar sürdü. İlaçlar ve annemin şefkatli bakımıyla çok kilo aldım. Adım Şişko'ya çıktı. Arkadaşlarımdan 3 yıl geri kaldım. Yaşım 17-18'e vardı. Okula gitmek istemedim. Ben çalışacağım dedim. Babam anlayış gösterdi. Böylece çalışma hayatına atıldım. Delikanlılığa geçiş dönemimde ağır bir hastalığa yakalanmam beni çok genç yaşta iş hayatına yöneltti. Bana kalırsa böyle bir izah eksik kalır. Hastalığı bir tesadüf sayabiliriz ama benim iş hayatına yönelmem sadece ona bağlı değildir. Ortam benim çocuk yaşta iş hayatına heveslenmeme müsaitti. Babam iş delisi bir adamdı. Dindar bir adamın dilinden nasıl dua eksilmezse babamın aklı fikri de işten başka bir şeyde değildi. Çocuk yaşta hepimize çalışma aşkı verdi, iş öğretti. Hayatın çetin yolunda edindiği bilgileri, deneyimi cömertçe önümüze serdi. Bütün oğullar asıl öğretmen olarak babamızı bilirdik. Hastalık araya girip de okuldan kopunca artık kendimi kocaman bir adam görüyorum ve ben çalışacağım diyorum. Yani çalışmaya hazırım, istekliyim ve babamın göstereceği her işi başaracağıma inanıyorum. O sıralarda BOSS'la işine başlamışız. Büyük bir fabrika kuruyoruz. İnşaat sürüyor. Babamız Türkiye'nin en büyük işlerinden birine kalkışmış, gözü uyku tutmuyor. Ben en büyük ikinci oğlu, babama yardım etmek istiyorum. Bu büyük işin içinde öğreneceğim çok şey olduğuna inanıyorum. Önümde fırsatlarla dolu bir iş var. Yani ortam hazır, ben de hazırım. Demek ki insanoğlu uygun bir ortamda önüne çıkan fırsatı değerlendirmeye hazır oldu mu hayatına bir yön verebiliyor. Bunda tesadüfün, şansın, kaderin rolü olduğu kadar içinde yaşanılan ortamın, sahip olunan değer yargılarının rolü var. Fırsattan yararlanmaya hazır olacaksınız. İlimde de bu böyle değil mi? Laboratuvara kapanmışsınız, deney üstüne deney yapıyorsunuz. Kütüphaneye kapanmışsınız, kitap üstüne kitap deviriyorsunuz. Neyi aradığınızı biliyorsunuz. Hedefiniz belli, hazırlığınız tamam. Aradığınızı bulacaksınız, düşündüğünüzü yazacak, yaratacaksınız. Çünkü hazırsınız. Hayatta tesadüf, fırsat, şans ancak onlardan yararlanmaya hazır olanların işine yarayabilir. Dikkatli, hevesli, çalışkan, sabırlı ve bir gayesi olan insan tesadüfleri değerlendirebilir. Fırsatları yakalar ve şansı kaçırmaz. Babam 1966'da öldü. Oğulların hepsi yetişmiş, iş deneyimi kazanmış, eğitimlerini tamamlamış, işlerin yükünü babalarının omuzlarından alacak çağa erişmişlerdi. En küçüğümüz Özdemir de o yıl doktorasını tamamlayıp memlekete döndü. Biz büyük kardeşler zaten uzunca bir zamandır sorumlulukları yüklenmiştik. Kendi hastalığıyla uğraşan babamıza işlerden uzak bir dinlenme hayatı sağlamıştık. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Bu ölüm 1966'da değil de 1956'da, 1946'da veya 1936'da gelseydi aile olarak bizim veya kişi olarak benim varacağım yer neresi olurdu?